İkinci ayrım. Daha sonra tekrarlanan bu sonuçlar, parantez içinde Evans ve Edgerton 1990, yaşam olayları ve hastalık arasındaki ilişkinin gösterildiği ve her iki değişkenin de günlük prospektif olarak ölçüldüğü ilk sonuçlardır. Daha önce yaşam olayları araştırmalarında gözlenen karıştırıcı değişkenlerin çoğundan kaçınılmıştır ve şimdi yaşam olaylarının nezle gibi bulaşıcı bir hastalığa yatkınlıkta nedensel bir rol oynadığını ileri sürmeye çok daha yakınız. Belirtilerin başlangıcından önceki olayların örüntüsündeki en kuvvetli ve şaşırtıcı yön, istenmeyen olaylarda artma ve istenen olaylarda azalmadır. Ancak enfeksiyondan hemen iki gün önce istenen ve istenmeyen olaylar ortalama düzeylerindedir. Sonuçların hastalık hafiften başladığı ve iyi hissetmediği için yanlı olarak bildirildi şeklindeki spekülasyonlar da yersizdir. Çünkü hastalık öncesi belirtilerin en etkileyici olabileceği hemen öncesindeki günlerdir. Başa çıkmanın değerlendirilmesi. Başa çıkma, sıklıkla bir dizi başa çıkma faaliyetinin listelendiği ve yanıtlayıcılara son bir stresör karşısında bunlardan her birini ne kadar kullandıklarının sorulduğu anketlerle değerlendirmektedir. Başa çıkma isimli böyle bir ölçüm aracının örneği tablo 8.3'te gösterilmektedir. Tablo 8.3. Baş etme ile ilgili ölçekler ve madde örnekleri. Aktif baş etme. İçinde bulunduğum durumla ilgili olarak bir şeyler yapmak için çaba gösteririm. Benzeri diğer faaliyetlerin durdurulması. Bu durum üzerine yoğunlaşmak için diğer faaliyetleri bir kenara bırakırım. Planlama. Ne yapılacağına yönelik bir taktik geliştirebilmek için çabalarım. Dizginlemek. Acele davranarak işleri berbat etmemek için emin olmaya çalışırım. Sosyal destek kullanımı. Başkasından yakınlık ve anlayış görürüm. Olumlu yeniden değerlendirme. Olan bitende iyi olan şeyler ararım. Din. Allah'a güvenirim. Kabul. Olan olayın gerçekliğini kabullenirim. İnkar. Olayın olduğunu reddederim. Davranışsal bırakmışlık. Baş etme girişimlerinden vazgeçerim. Mizah kullanımı. Olayla ilgili şakalar yaparım. Kendini uzaklaştırma. Daha az düşünmek için sinemaya giderim, televizyon izlerim ya da okurum. Stresörlerin etkisiyle ilişkili olarak başa çıkmanın incelenmesinin en iyi yolu, stresle başa çıkmanın belirli yollarının araştırmacının ilgilendiği sonuçlara neden olduğunun gösterilebildiği boylamsal araştırmalar yapmaktır. Göğüs kanseri bu yolla incelenmiştir. 9 kadından birini yakalayan göğüs kanseri teşhisi pek çok düzeyde önemli bir stresördür. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Ameliyatlar beden biçiminizi bozmaktadır ve bundan dolayı psikolojik sağlık için ciddi doğurguları bulunmaktadır. Hem radyasyonun hem de kemoterapinin hoş olmayan yan etkileri vardır. Carver ve arkadaşları 1993 kanser teşhisini yeni alan kadın vakaları seçtiler ve izleyen bir yıl boyunca çeşitli aralıklarla nasıl başa çıktıklarını değerlendirdiler. Tanılarını kabullenen ve bunu bir espri anlayışı içinde tutan kadınların stres düzeyleri düşük bulundu. İnkar etme ve davranışsal olarak kendini bırakma gibi kaçınma türü başa çıkma yolları, tablo 8.3'e bakınız, yüksek düzeyde stres ile ilişkiliydi. Çeşitli kanser türleri üzerinde yürütülen bir diğer boylamsal araştırma, kaçınma başa çıkmasının, parantez içinde düşünmemeye çalışıyorum, zihnimden çıkarmaya çalışıyorum. Bir yıllık izleme sürecinde hastalığın ne yönde ilerlediğini yordamıştır. Parantez içinde Epping, Jordan, Kompas ve Howell, 1994. Bu veriler sadece stresin varlığını değil, aynı zamanda bireylerin strese nasıl tepkide bulunduklarının hem duygusal hem de fiziksel etkiler açısından önemli olduğunu göstermiştir. Stres hastalık bağlantısındaki ara değişkenler. Yaşam olaylarının hastalık başlangıcıyla ilişkisinin gösterilmesine rağmen önemli sorular cevap beklemektedir. Az önce de söz ettiğimiz gibi aynı yaşantılar farklı kişileri farklı etkilemektedir. Bu durum, stres hastalık ilişkisinde ilişkiyi değiştirebilecek başka değişkenlerin olasılığını artırmaktadır. Başa çıkmayı önemli bir ara değişken, moderatör olarak tanımladık ve kaçınma tipi başa çıkma biçiminin stresin fiziksel ve duygusal etkilerini artırdığını gördük. Stresin etkisini azaltan diğer önemli bir faktör sosyal destektir. Yapısal sosyal destek, bireyin sosyal ilişkilerindeki temel ağı ifade eder. Örneğin, evlilik durumu ve arkadaşların sayısı. İşlevsel sosyal destek ise daha çok bireyin ilişkilerinin kalitesiyle ilgili bir tanımlamadır. Örneğin, birey gereksinim duyduğu anda yardım isteyebileceği yakınlıkta bir arkadaşının varlığına inanmakta mıdır? parantez içinde Cohen ve Wills 1985. Yapısal desteğin ölüm oranlarını, mortalite, yordadığı iyi bilmektedir. Sınırlı sayıda arkadaşı ya da yakın olan yaşlı bireyler, yüksek düzeyde yapısal desteğe sahip olanlara göre daha fazla ölüm oranı gösterirler. Parantez içinde Schoenbach ve arkadaşları 1986. Benzer şekilde düşük düzeyde yapısal desteğe sahip erkekler geçirdikleri miyokard enfarktüs, kalp krizi sonrasında daha fazla ölüm oranı sergilemektedirler. Parantez içinde Ruberman ve arkadaşları 1984. Yapısal ya da işlevsel desteğin yetersiz olması hastalık geliştirme olasılığını artırmaktadır. Yüksek düzeyde işlevsel desteğin düşük oranda arteriosklerosis, damar tıkanıklığı, parantez içinde Seaman ve Seame 1987 ve kadınların kronik romatoid artrit, romatizmaya daha iyi uyum yapmaları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Parantez içinde Goodenow, Raisin ve Grady 1990. Sosyal destek nasıl etkili olmaktadır? Olasılıklardan biri sosyal desteğin sağlıkla ilgili davranışları, örneğin daha sağlıklı bir diyet uygulama, daha az sigara içme ve alkol alma gibi arttırmasıdır. Diğer taraftan sosyal desteğin, parantez içinde ya da desteğin olmamasının biyolojik süreçler üzerinde doğrudan etkisi olabilir. Örneğin, sosyal desteğin düşük düzeyde olması olumsuz duygularda artmayla ilişkilidir. Parantez içinde Kessler ve MacLeod 1985, aynı zamanda bölüm 6'daki TSSB konusundaki önceki tartışmalarımıza bakınız. Olumsuz duyguların artması da bazı hormon düzeylerini ve bağışıklık sistemini etkileyebilir. Parantez içinde Kill, Colt, Glaser ve arkadaşları 1984. Sosyal destek olgusu son yıllarda buraya kadar aktarılan doğal ortam çalışmalarına göre neden-sonuç ilişkisini daha iyi gösteren laboratuvar çalışmalarında incelenmeye başlanmıştır. Böyle çalışmaların birinde üniversite çağındaki kadınlar düşük ve yüksek stres koşullarından birine atanmışlardır ve bu stres durumlarına yakın bir arkadaşın varlığı ve yokluğu koşulunda maruz bırakılmışlardır. Çalışmanın bir bölümünde stres, deneyicinin soğuk ve kişisel olmayan bir davranış tarzıyla katılımcılara rekabete dayalı bir görevde başarılarını arttırmalarını söylemesi koşuluyla oluşturuldu. Sosyal destek koşulundaki her bir kadın için yakın bir arkadaş onları sessizce teşvik etti ve yakınına oturdu, elini bileğinin üzerine koydu. Bağımlı değişken, katılımcılar görevi yerine getirirken ölçülen kan basıncıydı. Beklendiği gibi yüksek stres, yüksek kan basıncına yol açtı. Fakat şekil 8.5'te görüldüğü gibi yüksek stres koşulunun kan basıncı üzerindeki bu etkisi stresi tek başına yaşayan kadınlarda görüldü. Parantez içinde Kamark ve arkadaşları 1995. Böylelikle sosyal desteğin fizyolojik bir süreç üzerinde nedensel bir etkisi olduğu gösterilmiş oldu. Şekil 8.5. Bir arada olmak. Sistolik kan basıncı değişimi, parantez içinde MMHG 0, 6, 12, 18, yalnız düşük stres, arkadaş eşliğinde yüksek stres. Bir arada olmak. Diastolik kan basıncı değişimi, parantez içinde MMHG 0, 6, 12, 18, yalnız düşük stres, arkadaş eşliğinde yüksek stres. Sosyal desteğin kan basıncı üzerindeki etkisine yönelik laboratuvar çalışması sonuçları, stres kan basıncının artmasına yol açmıştır, ancak bu stresörü arkadaşlarıyla birlikte maruz kalanlar arasında bu artış çok daha az dile getirilmiştir. Kamarek ve arkadaşları 1995. Araştırmaların hepsi sosyal desteğin olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermemiştir. Çok şiddetli bir stresör karşısında birey öyle fazla zorlanabilir ki destek yeterli gelmez. Bu nokta sosyal destek ve göğüs kanseri ilişkisini inceleyen bir araştırmada sosyal desteğin yoğun sıkıntıyı, distres azaltmadığı ya da fiziksel hasarı iyileştirmediği çarpıcı olarak ortaya konmuştur. Parantez içinde Bolger ve arkadaşları 1996. Stres hastalık ilişkisi kuramları. Psikofizyolojik bozuklukların etiyolojisini incelerken 3 soruyla karşılaşırız. 1. Stres niçin ona maruz kalan kişilerin sadece bazısında hastalığa neden olmaktadır? 2. Stres niçin bazı kişilerde psikolojik bozukluk yerine bedensel hastalığa yol açmaktadır? 3. Stresin psikofizyolojik hastalığa neden olduğu varsayılırsa hangi hastalığın ortaya çıkacağını ne belirlemektedir? Bu sorulara cevaplar hem biyolojik hem de psikolojik yönelimli kuramcılar tarafından aranmıştır. Stresin nasıl olup da fiziksel hastalığın oluşmasına ya da ilerlemesine neden olduğuna ilişkin bazı kuramları gözden geçirmeden önce, bu alandaki birçok araştırmanın stres ve hastalık arasındaki ilişkileri kurarken kendini bildirim, self-report verilerine dayanak aldıklarını belirtmek önemlidir. Buradaki sorun, bölüm 7'de somatoform bozukluklar konusundaki tartışmamızda vurguladığımız gibi hastalığın bildirilmesinin hastalığın tam bir yansıması olmayabileceğidir. Örneğin Watson ve Pena Becker 1989 geniş bir literatür taramasından sonra olumsuz duygular, durumlar ve hastalık arasındaki ilişkinin aslında yalnızca olumsuz duygular ve hastalık bildirimi arasındaki ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Stone ve Costa 1990 nörotizmin her çeşit bedensel yakınmanın yüksek sayıda olduğunu yordadığını, parantez içinde hipokondri ve somatizasyon bozukluğu konularındaki tartışmalarımızı hatırlayın. Fakat ölüm ya da koroner damar hastalığı gibi en zorlayıcı uçta olanları yordamadığını belirtmişlerdir. Olasılıkla yüksek düzeyde stres, beden değişimlerine yönelik dikkati artırmakta ve bu duyumlara karşı aşırı tepki verme eğilimi oluşturmaktadır. Sonuç, hastalığın kendini bildirim nedeniyle artması olabilir, ancak bu sağlık durumundaki gerçek bir değişim değildir. Bu nedenle tartışmamızda daha çok kendini bildirim verileri dışında bilgiler veren araştırmalar üzerinde odaklanacağız. Bunlara ek olarak stresin etkisi doğrudan olmayabilir. Yani stresin doğrudan biyolojik ya da psikolojik değişkenlere bağlı olmadan sağlık davranışındaki değişiklikler yoluyla sağlık değişikliklerine yol açması olasıdır. Diğer bir deyişle yüksek stres, daha fazla sigara içme, uyku bozukluğu, alkol tüketiminde artma ve diyette değişikliklere yol açabilir. Bu davranışsal değişiklikler de hastalık riskini artırabilir. Bu durumda stres-hastalık ilişkisi gerçektir, ancak sağlık davranışları aracılığıyla dolaylı bir ilişkidir. Biyolojik kuramlar. Biyolojik yaklaşımlar belirli psikofizyolojik bozuklukları, bireylerin strese tepkide bulunurken organ sistemlerinde zayıflama olmasına ya da aşırı reaksiyon verilmesine bağlarlar. Kalıtsal etkenler, daha önceki hastalıklar, diyet ve benzeri etkenler de belli bir organ sistemini bozabilir ve böylece zayıflık ve strese yatkınlık oluşabilir. Somatik zayıflık kuramına göre stres ve belirgin psikofizyolojik bozukluk arasındaki ilişki belirgin beden organındaki zayıflıktır. Örneğin doğuştan zayıf bir solunum sistemi bireyi astıma yatkın kılar. Kişilerin strese karşı kendi belirgin otonom cevap örüntüleri vardır. Bir kişinin kalp atış hızı yükselebilir, bir diğerinde ise kalp atışında değişiklik olmazken nefes almada artış ile cevap verebilir. Parantez içinde Lachey 1967. Özgül reaksiyon kuramına göre bireysel strese kendilerine özgü şekillerde cevap verirler ve en tepkili beden sistemi daha sonraki psikofizyolojik bozukluklar için olası bir odak teşkil eder. Örneğin, strese artmış kan basıncıyla cevap veren bir kişi esansiyel, yani esas yüksek tansiyon geliştirmeye daha yatkın olabilir. Daha sonra bu bölümde bazı psikofizyolojik bozuklukları tartışırken hem somatik zayıflık hem de spesifik reaksiyon kuramları ile ilgili kanıtlar verilecektir. Genel düzeydeki stresörler bedenin gerekli sistemleri üzerinde çoklu etkilere sahiptirler. Otonom sinir sistemi, hormon düzeyleri ve beyin faaliyetleri. Şu dönemdeki araştırmalarda bulaşıcı hastalıklar, kanser, alerjiler ve bağışıklık sistemi, otoimmün hastalıkları, parantez içinde römatoid artrit gibi ilişkili bağışıklık sistemine yönelmişlerdir. Oldukça geniş bir menzilde stresörün bağışıklık sisteminde değişiklik yarattığı bulunmuştur. Parantez içinde tıp fakültesi sınavları, depresyon, yas, evlilik uyumsuzluğu ve boşanma, iş kaybı, Alzheimer hastası olan bir yakına bakmak ve Three Mile Adası nükleer felaketi, Cohen ve Herbert 1996. Böyle bir bağışıklık sistemi değişikliğinin kanserden erken ölüm ya da romatizma başlangıcı gibi olumsuz etkilere yol açıp açmadığı belirsizliğini korumaktadır. Yani stresin arkasından gelen bağışıklık sistemi değişikliklerinin hastalık için büyük risk oluşturduğu meselesi halen kesinlik kazanmamıştır. Gerçek hastalıklarda stres ve bağışıklık sistemi değişikliklerinin rolünü kanıtlamak üzere olan araştırma alanı bulaşıcı hastalıklara yönelik çalışmalardır. Bu noktayı örneklemek için bağışıklık sisteminin bir alanını, salgı bağışıklığını ayrıntılı olarak ele alacağız. Bağışıklık sisteminin salgı bileşeni, gözyaşı, tükürük, mide bağırsak sistemine ilişkin, parantez içinde gastrointestinal, vajinal, burun, nazal ve bronşlarla ilgili salgılar gibi mukoza alanlarını yıkayan sıvılarda bulunur. Bu salgılarda bulunan ve immunoglobulin A ya da IgA adı verilen bir madde bedenin istilacı virüs ve bakterilere karşı ilk savunma hattı olarak düşünülen antibodileri içerir. Virüs ya da bakterilerin mukoza ile birleşmesini önlerler. Stone ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada 1987 IgA'daki antibody sayısının kişinin duygu durumuna göre değiştiği bulunmuştur. 8 haftalık inceleme süresince diş hekimliği öğrencileri haftada 3 kez laboratuvara gelmişler, tükürükleri alınmış ve kısa bir psikolojik değerlendirme yapılmıştır. Öğrenciler göreli olarak yüksek düzeyde olumsuz duygu yaşadıklarında daha az antibody bulunmuştur. Benzer şekilde olumlu duygu durumun olduğu günlerde daha fazla antibody olduğu görülmüştür. Önceki araştırmalar, parantez içinde örneğin Stone ve Niel 1984, günlük olayların duygu durumu etkilediğini göstermişlerdir. Bu nedenle günlük olayların duygu durumda oynamalara etki yaptığı ve böylece IgA antibodilerinin sentezini bastırmaları olasıdır. Bu süreç şu şekilde gerçekleşebilir. İstenilmeyen yaşam olaylarında artma ve istenilen olaylarda azalma, olumsuz duygu durumu yükseltmekte ve böylece salgı IgA'sındaki antibodiler bastırılmaktadır. Eğer bu dönem sırasında kişi virüsle karşılaşırsa, virüsün bedeni enfekte etme riski artacaktır. Solunum sistemi hastalığının gözlenebilir belirtileri enfeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkmaktadır. Diğer iki çalışma stres ve solunum enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi desteklemiştir. Her iki çalışmada da gönüllüler hafif bir nezle virüsü içeren burun akıntısı almışlar, aynı zamanda yakın zamandaki stresi ölçen bir test bataryası tamamlamışlardır. Bu yöntemin avantajlı yanı, virüse maruz kalmanın araştırıcının kontrolünde olan deneysel bir değişken olmasıdır. Her iki çalışmada da göstermiştir ki, stresteki artma, enfekte olma oranıyla açıkça bağlantılıdır. Parantez içinde Cohen, Tyrrell ve Smith, 1991, Stone ve arkadaşları, 1992. Psikolojik kuramlar. Psikolojik kuramlar çeşitli bozuklukların gelişmesini, bilinç dışı duygusal durumlar, kişilik traitleri, bilişsel değerlendirmeler ve stresle başa çıkma yöntemleri gibi faktörlerle açıklarlar. Psikanalitik kuramlar. Psikanalitik kuramlar belirli çatışmaların ve bu çatışmalara eşlik eden olumsuz duygular durumların psikofizyolojik bozukluklara yol açtığını önermektedirler. Psikofizyolojik bozuklukları inceleyen psikanalistler üzerinde belki de en etkili olan kişi Franz Alexander'dır, 1950. Onun görüşüne göre çeşitli psikofizyolojik bozukluklar her bozukluğa özgü bilinç dışı duygusal durumların ürünleridir. Örneğin, açığa çıkmamış düşmanca dürtülerin esansiyel yüksek tansiyondan sorumlu kronik bir duygusal duruma neden olduğu düşünülmektedir. Düşmanca dürtülerin birikmesi sürecek ve sonuçta şiddetinde artma olacaktır. Bu da düşmanca duyguları denetim altında tutabilmek için daha kuvvetli savunma mekanizmalarını devreye sokacaktır. Baskılanmalarının aşırı düzeyde olmasından dolayı bu hastalar mesleki aktivitelerinde daha az etkin olacaklar ve böylece başkalarıyla rekabette başarısızlığa uğrayacaklardır. Kıskançlık uyarılacak ve daha başarılı, daha az baskılı rakiplerine duyulan düşmanlık artacaktır. Parantez içinde sayfa 150. Alexander ifade edilmemiş kızgınlık ya da içe atılmış kızgınlık kuramını psikanalize tabi tutulan hastaların gözlemine dayanarak geliştirmiştir. Hipotezi bugün de esansiyel yüksek tansiyondaki psikolojik etkenlerin incelenmesinde kullanılmaya devam etmektedir. Bilişsel ve davranışsal faktörler. İnsanlar fiziksel tehditlerden daha fazlasını algılarlar. Parantez içinde Simmons, 1961. Geçmiştekilerden pişmanlık duyar, gelecekle ilgili kaygıya kapılırız. Bütün bu algılar sempatik sinir sistemini uyarır. Ancak kırgınlık, pişmanlık ve kaygıyla dıştaki tehditlerde olduğu gibi savaşmak ya da kaçmak kolay değildir ve bu duygular çabucak ortadan kalkmazlar. Sempatik sinir sistemini bazen tahammül edemeyeceği kadar uzun süre uyarılmış ve acil durumda tutarlar. Ayrıca bu koşullarda sempatik ve parasempatik aksiyonlardaki olması gereken denge zorlanır ve bozulabilir. Böylece evrimin olanaklı kıldığı stres verici düşünceler istenilenden çok daha uzun süren bedensel değişikliklere yol açar ve sempatik ve parasempatik aktivitelerdeki dengesizliğe katkıda bulunurlar. Bizim yüksek yeteneklerimizin dayanabileceği şekilde gelişmemiş bedenimizi fırtınalara tabi tuttuğu düşünülmektedir. Stresi genel olarak tartışırken olası bir stresörün değerlendirmesinin bir insanı etkilemesinde merkezi bir rol oynadığını gördük. Yaşam olaylarını sürekli olarak kendi kaynaklarını aşan şekilde değerlendirenler, kronik olarak stres altında olabilirler ve psikofizyolojik bozukluk riski taşıyabilirler. Kişilerin stresle nasıl başa çıktıkları da önemlidir. Bu konudaki bazı bulgulardan daha sonra söz edeceğiz ve kişilerin kızgınlıkla nasıl başa çıktıklarının yüksek tansiyonla ilişkili olduğunu göreceğiz. Kişilik traitleri de bazı bozukluklarda, özellikle kalp damar hastalıklarında rol oynamaktadır. A tipi kişiliği olanlar kalp hastalığı gelişmesiyle ilişkili bir biçimde davranmaktadırlar. Son olarak da cinsiyet sağlıkta önemli bir değişkendir. Çünkü sağlık problemleriyle karşılaşma sıklığında kadın ve erkekler arasında önemli farklılıklar vardır. Parantez içinde odak 8.1'e bakınız. Psikofizyolojik bozuklukların etiyolojisiyle ilgili genel gözden geçirmemiz tamamlanmıştır. Şimdi araştırıcıların çok dikkatini çekmiş olan iki bozukluğun, kardiyovasküler bozukluk ve astımın daha ayrıntılı tartışmasına geçeceğiz. Kardiyovasküler bozukluklar. Kardiyovasküler bozukluklar kalp ve damar sistemleriyle ilgili tıbbi hastalıklardır. Birleşik Amerika'da ölümlerin yarısı bu nedenledir. Parantez içinde Foreit 1990. Her 10 bin kişiden 300'ünü etkilemektedir. Parantez içinde U.S. Census 1990. Tedavisi ve araştırması yılda 100 milyar dolara mal olmaktadır. Parantez içinde Weiss 1986. Bu bölümde kardiyovasküler hastalıklardan ikisi, yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı üzerinde yoğunlaşacağız. Koroner kalp hastalığı çok önemlidir. Çünkü kalp hastalıkları arasında en fazla ölümle sonuçlanandır. Kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin genellikle erken olduğuna ve bilinen risk faktörlerinin ele alınmasıyla önlenebileceğine inanılır. Parantez içinde Price 1982. Esansiyel, esas yüksek tansiyon. Genellikle yüksek kan basıncı olarak bilinen yüksek tansiyon kişileri arterioskleroz, kalp krizi ve inmelere yatkın kılar ve böbrek yetmezliğine yol açarak öldürür. Aslında Birleşik Amerika'daki vakaların %10'undan daha fazla tanımlanmış bir fiziksel nedeni yoktur. Belirgin organik nedeni olmayan yüksek tansiyona esansiyel, parantez içinde esas, bazen de primer, birincil, yüksek tansiyon denmektedir. Tahminlere göre Amerika'daki yetişkin nüfusun %15 ila 33'ünde çeşitli derecelerde yüksek tansiyon bulunmaktadır. Afrika kökenli Amerikalılar da Amerikalı beyazlara oranla 2 kat daha fazla görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin %10 kadarında yüksek tansiyon vardır. Ancak birçoğu bunun farkında değildir. Hastalık bu yüzden sessiz katil olarak bilinir. Kan basıncı iki sayıyla ölçülür. Biri sistolik, diğeri ise diastolik basıncı temsil eder. Sistolik ölçüm, karıncıkların kasıldığı ve kalbin kan pompaladığı zaman arteriyel basıncın miktarıdır. Diastolik ölçüm, karıncıkların gevşediği ve kalbin dinlendiği andaki basıncın derecesidir. Genç bir yetişkinin normal kan basıncı 120 sistolik, Y 80 diastoliktir. Parantez içinde şekil 8.6. Esansiyel yüksek tansiyonun kan basıncını düzenleyen çeşitli sistemlerdeki olası bozukluklardan kaynaklanan heterojen bir durum olduğu düşünülmektedir. Kan basıncı, kardiyak çıktıdaki artış, kalbin sol karıncığından her dakika çıkan kan miktarı ve bedendeki sıvıların artışıyla yükselebilir. Kan basıncını düzenleyen fizyolojik mekanizmaların kombinasyonu çok karmaşıktır. Sempatik sinir sistemi, hormonlar, tuz ve su metabolizması, ayrıca merkezi sinir sistem mekanizmalarının hepsi işin içindedir. Parantez içinde Weiner 1977. Bu fizyolojik mekanizmalarının birçoğu psikolojik stresten etkilenir. Şekil 8.6. Normal genç yetişkin kan basıncı. Sistolik basınç, kalp çarpıntısıyla birlikte arteriyel basınç 120, diastolik basınç, kalp dinlenme halindeyken arteriyel basınç 80.